Ayrım 19. Günlerin getirdiği Isabel Allende, sayfa 243. Çöpçatanlık görevi. Amazonlar hayal gücümü alevlendirmişti. Afrodit'i yazmayı birkaç hafta içinde bitirerek, Dada'nın Bahia'daki mutfağında erotik yemek tarifleriyle annemin uydurduğu daha başka tarifleri ekledim. Sonra da Lori'den kitabın resimlerinin tasarımını yapmasını rica ettim. Onu savunmasız bırakmak için iyi bir bahaneydi bu. Amanda benim yardakçımdı. Bir keresinde Lori'nin girişimiyle üçümüz beraber kalkıp Budistlerin inzivaya çekildiği bir lokale gittik. Uzun uzadıya yapılan meditasyon seanslarının sonunda duvarları incecik kağıt kaplı hücrelerde yerdeki şiltelerin üzerinde uyuyakaldık. Safu denilen kas katı yuvarlak minderlerin üzerinde saatlerce oturmak gerekiyordu. Ruhsal uygulamanın bir parçasıydı bu. Bu mindere dayanabilen kimse aydınlanma yolunun yarısını kat etmiş demekti. Bu işkence tahıl yemek ve cüce çamlarla son derece düzgün bir şekilde dizilmiş taşlardan oluşan bir Japon bahçesinde tam bir sessizlik içinde halkalar çizerek ağır ağır dolaşmak için günde 3 kez kesintiye uğruyordu. Çıplak hücremizde gülmelerimizi safularla bastırıyorduk ama kır saçları örgülü berrak gözlü bir hanım gelerek kuralları hatırlattı bize. Gülmeyi yasaklayan bu din ne tür bir din olabilir diye merak etti Amanda. Benimse birazcık huzurum kaçmıştı çünkü Lori mırıltılarla ve huzurla dolu bir izbe yerden keyif alıyora benziyordu. Bu da Nico'nun serin kanlı mizacına uysa bile 3 çocuk büyütme işiyle bağdaşacak gibi değildi. Amanda, Lori'nin 2 yıl Japonya'da oturduğunu, içinde hala bir nebze zen felsefesi kaldığını anlattı ama bunda kaygılanacak bir şey yoktu, iyileştirilemez bir şey değildi. Lori'yi Amanda ve Tabra ile birlikte bizim eve akşam yemeğine davet ederek, onu Nico'yla ve henüz tanımadığı ve Andrea ile kıyaslandığına zararsız denilebilecek öteki 2 çocuğuyla tanıştırdım. Onlara Nico'nun boşanma yüzüne hala keyifsiz dolaştığını, aklı başına hiçbir kadın 3 tane tıfıl çocuğu olan bir erkeği istemeyeceğinden kendine bir eş bulmasını kolay olmadığını anlatmıştım. O arada Nico'ya da ideal bir kadınla tanıştığım ama yaşı ondan büyük olduğundan ve birisiyle bir tür gönül ilişkisi bulunduğundan ona uygun birini aramaya devam etmemiz gerektiğinden söz ettim. Herhalde bu iş bana düşüyor diye karşılık verdi Nico gülümseyerek. Ama bakışlarında bir panik karaltısı geçivermişti. Planımızı Willie'ye itiraf etmiştim çünkü zaten tahmin etmişti. Her zamanki gibi bana karışmamamı söylemek yerine Lori için mükellef bir vejeteryan yemeği hazırlamaya koyuldu. Çünkü görür görmez Lori'den hoşlanmıştı. Çok klas biri olduğunu, planımıza çok uyacağını söylemişti. Sen de burada olsaydın senin de hoşuna giderdi yavrum. Ortak pek çok yanınız var. Yemek sırasında Lori ile Nico birbirlerine tek kelime etmediler, hatta bakışmadılar bile. Amanda ile Tabra fena halde tosladığımız konusunda benimle aynı fikirdeydiler ama aradan 1 ay geçtikten sonra oğlum Lori ile birkaç kez çıktığını bana itiraf etti. Bütün 1 ay boyunca bunu benden gizlemeyi nasıl becerdi anlayamıyorum. Birbirinize aşık mısınız diye sordum. Bence bunun için henüz erken diye karşılık verdi kardeşim. Her zamanki gibi ihtiyatı elden bırakmayarak. Aşk için hiçbir zaman erken değildir. Hele senin yaşında hiç değildir Nico. Ama ben 30'umu bitirdim. 30 mu dedin? Ama paten kayarken düşüp kemiklerini kırman, sapanla insanlara yumurta atman daha dün gibi geliyor. Yıllar uçarak geçiyor oğlum. Kaybedecek zaman yok. Yıllar sonra Amanda'nın bana anlattığına göre Lori'yi tanıdığın ertesi günü oğlum elinde sarı bir gülle onun ofisinin kapısına dikilmiş. Lori sonunda öğle yemeği için dışarı çıktığında onu orada güneşin altında kazık gibi dikilirken bulmuş. Nico da ona buradan geçiyordum da demiş. Yalan söylemeyi hiç bilmez. Yüzünün kızarması onu ele vermiş. Lori'nin aşk macerası yaşamakta olduğu oldukça ünlü bir gezi fotoğrafçısı olan o adam çok geçmeden ortalığı fazla velveleye vermeden ufukta silinip gitti. Lori'den 15 yaş büyüktü, kendini kadınların dayanamayacakları kadar çekici sanıyordu. Kendini beğenmişliği ve yaşı onu birazcık acınacak hale getirmeden önce belki de öyleydi. Adam dünyanın bir ucundaki gezilerinden birinde olmadığı zamanlar Lori onun San Francisco'daki dairesine taşınıyordu. Hiç eşyası olmayan ama muhteşem bir manzarası olan bu çatı katında daha çok bir manastıra kapanmaya benzeyen garip bir balayı yaşıyordu onunla. Lori bu adamın artık patolojik bir hal almış olan denetim merakına, onun o müzmin bekar fobilerine ve Antarktika'nın buzlarında ya da Sahra'nın kumlarında olmadığı zamanlar resimlerini çektiği yarı çıplak Asyalı kızların fotoğraflarıyla bütün duvarların kaplı olması gibi işler acısı bir duruma nezaketle katlanıyordu. Lori bu birlikteliğin kurallarına uymak zorundaydı. Sessizlik, karşılıklı saygı, ayakkabıları çıkarma, çatı katındaki hiçbir şeye dokunmama, kokulardan rahatsız olduğu için yemek pişirmeme, kimseye telefon etmeme, hele herhangi birini asla davet etmeme, çünkü bu en büyük saygısızlık oluyordu. Ayaklarının ucuna basa basa yürümesi gerekiyordu. Bu beyefendinin tek avantajı orada bulunmadığı zamanlardı. Lori onun nesini beğeniyordu? Arkadaşları bunu bir türlü anlayamıyorlardı. Neyse ki Lori artık Asyalı kızlarla boy ölçüşmekten bıkmaya başlamıştı. Amanda ile öteki arkadaşlar adamı alaya alıp dururlarken bir yandan da Nico'nun gerçek ve sanal erdemlerini göklere çıkardıklarında hiçbir suçluluk duygusuna kapılmadan adamı terk edebildi. Onunla vedalaşırken adam ona birlikte bulunmuş oldukları hiçbir yerde görünmemesini tembih etmişti. Nico ile Lori'nin aşklarının ortaya çıktığı anı hatırlıyorum. Bir cumartesi günü Nico çocukları bize bırakmıştı. Onlar için en güzel program büyük anne ve büyük babayla uyumak, gına getirene kadar tat deyip televizyon seyretmekti. Sonra Nico pazar sabahı onları almaya geldi. Benden bir şey gizlemek istediğinde hep olduğu gibi onun o kıpkırmızı kulaklarını görmem, geceyi Lori ile birlikte geçirdiğini anlamama, ayrıca onu çok iyi tanıdığımdan bu işin ciddi olduğu sonucunu çıkarmama yetmişti. Aradan 3 ay geçtikten sonra artık beraber yaşıyorlardı. Lori'nin eşyalarıyla birlikte Nico'nun evine geldiği gün yastığın üzerine onun için bir mektup bırakarak klanımıza hoş geldin dedikten sonra onu zaten beklemekte olduğumuzu, bir yerlerde var olduğunu bildiğimizi, bütün işin onu bulmak olduğunu söyledi. O arada yeri gelmişken ona öyle bir tavsiyede bulundum ki ben kendim uygulamış olsaydım psikiyatrlara döktüğüm serveti tasavvur etmiş olurdum. Çocukları tıpkı ağaçları kabul eder gibi minnetle kabul etmesini söyledim. Çünkü onlar Allah'ın nimetidir. Ama insanın onlardan hiçbir beklentisi ya da arzusu olamaz. Ağaçların farklı olmaları beklenemez. Oldukları gibi sevilir. Peki ben bunu neden kendi üvey çocuklarımı Lindsay ve Harley'e uygulayamadım? Onları ağaçlar gibi kabul etmiş olsaydım belki de Willy ile daha az kavga etmiş olurdum. Yalnızca onları değiştirmeye kalkışmakla kalmadım, aynı zamanda onların eroin bağımlısı oldukları bütün o yıllar boyunca ailenin geri kalanının ve evimizin koruyucusu olmak gibi nankör bir işe de soyundum. Lori'ye yazdım o nota, çocukların hayatlarını kontrol etmeye ya da onları fazlasıyla korumaya çalışmanın yararsız olduğunu da ekledim. Ben seni ölüme karşı koruyamadıysam Paula, Nico ile torunlarımı hayata karşı nasıl koruyabilirdim? Bu da hiçbir zaman uygulayamadığım bir başka tavsiye oldu. Nico ile birlikte yaşayıp klanımıza katılabilmek için Lori hayatını tümden değiştirmek zorunda kaldı. San Francisco'nun kusursuz bir apartman dairesinde şık bir bekar genç hanım olmaktan çıkıp şehrin banliyosunda bir eş ve anneye dönüşmüş, bu durumun beraberine getirdiği bütün o can sıkıcı görevleri de üstlenmişti. Eskiden her bir ayrıntı denetimi altındayken şimdi artık çocuklu bir evin kaçınılmaz düzensizliği içinde didinip duruyordu. Şafak'la beraber yataktan kalkıyor, ev işlerini yaptıktan sonra tasarım stüdyosunun bulunduğu San Francisco'ya gidiyor ya da başka şehirlerdeki müşterileriyle buluşmak için saatlerce otoyolda araba sürüyordu. Okumaya, fotoğraf tutkusuna, her zaman yapmış olduğu seyahatlere, sayısız dostlarına, yoga ve zen uygulamalarına ayıracak vakit bulamıyordu ama aşıktı. Eş ve anne rolünü gıkı çıkmadan üstlenmişti. Aile onu hemencecik içine almıştı. O zamanlar henüz bilmiyordu ama bilinçli bir çaba harcayarak o eski kimliğine yeniden kavuşabilmek için çocuklar kendi başlarının çaresine bakabilene kadar neredeyse 10 yıl beklemesi gerekecekti. Lori, Nico'nun varlığını ve yuvasını değiştirmişti. O kaba saba mobilyalar, yapma çiçekler, cart renkli tablolar yok olmuştu. Evi yeniden düzene sokmuş, bahçeye pek çok şeyler dikmişti. Eskiden zindanı andıran oturma odasını Venedik tarzı bir kırmızıya boyadı. Örneğini gördüğümde neredeyse bayılıverecektim ama sonra çok zarif oldu. hafif mobilyalar satın aldı. Dekorasyon dergilerindeki gibi oraya buraya birkaç ipekli minder attı. Banyolara aile resimleri, mumlar, yeşil ve mor renklerde tül havlular koydu. Yatak odasında orkideler, duvarlarda asılı kolyeler, bir salıncaklı sandalye, dantel şapkalı eski abajurlar, bir de Japon sandığı vardı. Her şeye elinin değdiği anlaşılıyordu. Hatta mutfakta bile yeniden ısıtılan pizzalarla şişe şişe Coca-Cola'ların yerini Sicilyalı bir büyük annenin İtalyan tarifleriyle tofu ve yoğurt almıştı. Mutfak Nico'nun ilgisini çeker. En büyük spesiyalitesi hani şu senin ona öğrettiğin Valencia usulü paella'dır. Ama yalnız olduğu zamanlarda tencerelerle uğraşacak ne vakti vardı ne de hali. Lori'nin yanında bu merakına yeniden kavuştu. Lori eksikliği çok duyulan bir yuva duygusu getirmişti ona. Nico da gururla kabarıp duruyordu. Ben onu hiç bu kadar hoşnut ve neşeli görmemiştim. Elle tutuşarak dolaşıyorlar, çocukların meraklı bakışları altında kapıların arkasında öpüşüyorlardı. O arada Tabra, Amanda ve ben de bu seçimimizden dolayı birbirimizi kutluyorduk. Arada bir kahvaltı saatinde onların evine gidiveriyordum çünkü bu mutlu aile görüntüsünü günün geri kalanında içimi rahatlatıyordu. Sabah ışığı mutfağı aydınlatıyor, pencereden bahçe biraz ötede de göletle yabani ördekler görünüyordu. Nico dağ gibi gözleme hazırlıyor, Lori meyveleri doğuruyor, pijamaların içinde şen şakrak oynayıp şakalaşan çocuklar bunları iştahla yiyip bitiriyorlar. Henüz çok küçüktüler ve açık yürekliydiler. İçeride sevgi dolu bir şenlik havası esiyordu. Onca zamandır katlandığımız bütün o hastalıklar, ölümler, boşanmalar ve kavgalarla geçen trajedi havasının ardından rahat bir nefes almıştık. Korkunç bir kaynana. Sana arada bir onlara gidiveriyordum dedim ya, aslında ben de Nico ile Lori'nin evinin anahtarı vardı ve bu benim için çok kötü bir alışkanlık olmuştu. Önceden haber vermeden pat diye gidiyor, torunlarımın hayatına karışıyor, Nico'ya çocukmuş gibi davranıyordum. Kısacası berbat bir kaynanaydım. Bir defasında bir halı satın almış, onlara sormadan bütün eşyaları yerlerinden oynattıktan sonra evlerini salonuna yaymıştım. Biri çıkıp da sırf bana sürpriz olsun diye evimin dekorasyonunu yenilemeye kalksa ense köküne yumruğu yerdi diye hiç düşünmemiştim. Sen olsaydın halıyı bana geri verir, bir de unutulmaz bir nutuk çekerdin. Paola, gerçi ben sana 3'e 5 metre boyutlarına bir İran halısını zorla kabul ettirmeye asla cesaret edemezdim ya, o da başka. Lori Betty Benz'e atmış bir halde ama nezaketle teşekkür etti bana. Bir başka seferinde onların kullandıklarını yerine koymak için çok şık birkaç mutfak bezi satın almıştım. Eskileri de Lori'nin rahmetli büyükannesinden kalma oldukları ve onlara 20 yıldır gözü gibi baktığı aklımın ucundan bile geçmeden tutup çöpe attım. Torunlarımı öpücüklerle uyandırma bahanesiyle şafak vakti evlerine giriyordum. Lori'nin neredeyse çırılçıplak bir halde banyodan çıkarken kaynasıyla koridorda çarpışması ender bir olay değildi. Dahası gizli gizli Şilay'la da buluşuyordum. Bu da aslında Lori'ye ihanet etmenin bir başka biçimiydi. Gerçi ben bunu o gözle görmüyordum ama olsun. Kaderin bu cilvelerinden Nico her seferinde haberdar oluyordu. Şilay ile Sally'i çok daha az görüyor olmama rağmen zamanla işlerin yoluna gireceğinden emin olarak onlarla ilişkimi hiç kesmemiştim. Benim açımdan yalanlarla baştan savma cevaplar gitgide birikiyor, kendi açısından Nico da içerleyip duruyordu. Lori'nin aklı karışmıştı. Etrafında her şey hareket halindeydi. Hiçbir şey kesin ve belirgin değildi. Oğlumla ikimizin bir tek Sheila konusu dışında her şeyde birbirimize kesinlikle samimi davranmamıza bir anlam veremiyordu. Doğruyu öğrenmekte ısrar eden de o oldu. Bu kaygan zemine daha fazla katlanamayacağını söyleyerek sağlıklı bir yüzleşmeden ne zamana kadar kaçınacağımızı sordu. Bunu birçok kere yaptığımızı söylemeye gerek yok. Şilay'la belli bir ilişki sürdürmek zorundaydım. Bunun uygarca mı asgari düzeyde olmasını umuyorum. İnsanı sinir ediyor, kötü huylarıyla ve kuralları her dakika değiştirmesiyle beni çileden çıkarıyor. Sahip olduğumuz ortak tek şey çocuklarımız ama sen araya girince her şey Arap saçına dönüyor diye durumu açıkladı bana Nico. Anlıyorum ama ben seninle aynı konumda değilim. Sen benim oğlumsun ve sana tapıyorum. Şilay'la olan dostluğumuz seninle ve Lori ile hiç ilgisi yok. Elbette ki var anne. Onu sıkıntı çeker görünce acıyorsun. Peki bunu hiç mi düşünmüyorsun? Unutma ki bu duruma neden olan kendisi. Bu aileyi o parçaladı. Kendi istediğini yaptı. Bunun da sonuçlarına katlanmak zorunda. ama ben yarı zamanlı bir babaanne olmak istemiyorum. Nico çocukları Sheila ve Sally ile birlikte oldukları haftalarda da görmeye ihtiyacım var. Bunu yapmanı engelleyemem ama şunu bil ki incinmiş ve gücenmiş durumdayım anne. Sheila'ya sonunda yuvaya dönen hayırsız evlatmış gibi davranıyorsun. O asla Paula'nın yerini alamaz. Eğer yapmak istediğin buysa. Sırf ablam öldüğü zaman yanındaydı diye kendini ona borçlu hissediyorsun. Ama ben de oradaydım. Sen Sheila'ya yaklaştıkça Lori ile biz daha da uzaklaşıyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey. Aman oğlum, insan ilişkilerinde kesin kurallar yoktur. Yeni yeni kurallar uydurulabilir. Bizler de kendimize özgü olabiliriz. Zamanla öfke geçer, yaralar sarılır. Evet ama bu beni Sheila ile yakınlaştırmayacaktır. Bundan emin ol. Acaba sen babamla yakınlaştın mı? Ya da Billy eski karılarına yakın mı? Biz boşanmışız bir kere. Artık gevşeyebilmek ve hayatımı yaşayabilmek için ben Sheila'yı makul bir uzaklıkta tutmak istiyorum. Hiç unutamayacağım bir gece Nico ile Lori gelerek hayatlarına çok fazla burnumu soktuğumu söylediler bana. Bunu nezaketle yapmaya çalışmışlardı ama yine de bu travma bana neredeyse bir kalp krizine mal oluyordu. Bana karşı çok büyük bir haksızlık yapıldı inancıyla çocukça bir öfke krizine kapılmıştım. Oğlum beni hayatından çıkarıp atıyordu ha. Çocuklarla ilgili talimatlarına karşı gelmememi buyuruyordu bana. Öğle yemekten önce dondurma yemeler, özel bir nedeni yokken para ve hediyeler vermeler, gece yarıları televizyon seyretmeler falan olmayacaktı. Peki o zaman bir büyük anne ne işe yarardı ki? Yoksa beni yalnızlığa mahkum etmek istiyordu. Billy benimle dayanışma içinde olduğunu göstermişti ama aslında beni alaya alıyordu. Lori'nin de benim kadar bağımsız olduğunu, yıllarca tek başına yaşadığını, kendi evinde başka insanların davet edilmeden dolaşmalarına alışık olmadığını bana anlatmaya çalıştı. Kalkıp da bir tasarımcıya halı götürmek nereden esmişti aklıma? Umutsuzum birazcık bastırabildiğimde Sheila'ya telefon açarak annemlerle konuştum. Başlangıçta sorunun ne olduğunu anlayamadılar. Çünkü Sheila'lı ailelerde ilişkiler tıpkı benim bu karı kocaya zorla kabul ettirdiğim gibidir. Ama sonra Amerika'da adetlerin farklı olduğunu hatırladılar. İnsan bu dünyaya her şeyini kaybetmek için gelir kızım. Maddi şeylerden ayrılmak bir şey değil, zor olan sevgileri bırakmaktır dedi annem üzüntüyle. Çünkü onun kaderi de bu olmuştu. Çocuklarından ya da torunlarından hiçbiri yanında değildi. Onun bu sözleri yeni bir şikayet furyasının zincirden boşanmasına neden olmuştu ama Ramon amcam mantığın sesiyle benim yakınmalarımı yarıda keserek Lori'nin Nicole'la birlikte olmak için pek çok ödün vermiş olması gerektiğini söyledi. Oturduğu şehirden ve evden taşınmıştı, hayat tarzını değiştirmişti, 3 tane üvey evlada ve yepyeni hısım akrabaya uyum sağlamıştı. Ama en beteri kaynasının çekilmez varlığıydı. Bu çiftin onların her haline benim tanık olmama gerek kalmadan ilişkilerini geliştirebilmek için temiz havaya ve açık alana ihtiyacı vardı. Bana göze görünmez olmamı tavsiye ederek, annelerin çocuklarından ayrılmak zorunda olduklarını, yoksa onları sonsuza dek çocuklaştırdıklarını da ekledi. Ne kadar iyi niyetli olursam olayım, her zaman anaerkil olarak kalacağımı, bunun da başkalarının kesinlikle içerleyecekleri bir konum olduğunu söyledi. Haklıydı, benim klanımızın içindeki rolüm her zaman çok büyük olmuştur. Hilda ninenin ölçülü halinden eser yoktur bende. Billy, bir şişenin içindeki bir kasırgaya benzetir beni. İşte o zaman Woody Allen'ın bir filmi geldi aklıma. Pas rengine boyalı kat kat saçları ve baykuş gibi gözleriyle dediği dedik bir ihtiyar olan annesiyle birlikte tiyatroda bir gösteriye giderler. Sahnedeki sihirbaz ortadan yok etmek üzere halkın içinden bir gönüllü ister. Bu hanım da hiç düşünmeden kalkıp sahneye çıkar ve bir sandığın içine kıvrılıp yatar. İllüzyonist numarasını yapar ve kadın sonsuza dek buhar olup gider. Sihirli sandığın içinde onu ararlar, sahne arkasında binanın geri kalan her yerine, sokağa bakarlar. Yok, yok, en sonunda polisler, dedektifler, itfaiyeciler gelir ama onu bulma çabaları boşa gider. Mutluluktan uçan oğul nihayet ondan sonsuza kadar kurtulduğunu sanır ama o lanet olasıca kadın tıpkı Yahova gibi o her yerde hazır ve nazır halle gökyüzünde bir bulutun üstünde tünemiş olarak görünür. Anlaşılan ben de öyleydim. Hani fıkralardaki şu Yahudi analar gibi. Oğluma ve torunlarıma yardım etmek ve onları korumak bahanesiyle herkesi boğup öldüren bir boğa yılanına dönüşmüştüm. Sen kocanla meşgul ol. O zavallı adam senin ailenden artık bıkmış usanmıştır diye ekledi annem. Billy mi? Ailemden bıkmış mıydı? Bunu hiç düşünmemiştim. Ama annem haklıydı. Bilin senin can çekişmene ve benim uzun uzun yas tutmama, bu yüzden karakterimin değişmesine ve 2 yıldan fazla bir süre ondan uzak kalmama, Şilay'la olan sorunlara, Nikon'un boşanmasına, yolculuklar dolayısıyla evde olmayışıma, beni her zaman bir ayağım başka bir boyutta olacak şekilde saplantı halinde kendimi yazı yazmaya vermeme ve daha kim bilir nelere katlanmıştı. 19 yaşımdan beri sürüklemekte olduğum üstü insanlarla dolu o yük arabasını bırakarak kocamla daha fazla ilgilenmemin vakti gelmişti artık. Üstümdeki kederi silkeledim, Nikon'un evinin anahtarını çöpe attım ve tümüyle yok olmasam da onun hayatından çekilmeye hazırlandım. O gece Will'in en sevdiği yemeklerden biri olan deniz ürünlü erişte pişirdim. En iyi beyaz şarabı açtım, kırmızılar giyerek onu beklemeye koyuldum. Eve geldiğinde elindeki ağır evrak çantasını yere bırakarak "Bir şey mi oldu?" diye sordu şaşkınlıkla. 19. ayrımın sonu, sayfa 255.